Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmaduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve neuzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felamudilleleh ve men yudlil felahadiyeleh. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahduhu la şerikeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne esdaqal hadisi kitaballah ve hayral hedihedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin finnâr. Bugün konumuz akide meselelerinde önemli bir konu kader meselesi üzerine, onunla ilgili meselelerde. Soru şu şekilde, kader meselesini açıklar mısınız? Fiilin aslı takdir edilmiş de insan keyfiyetinde mi muhayyerdir? Mesela Allah Teala bir kulunun mescit yapmasını takdir ettiği zaman kul kesin bunu yapacaktır. Fakat kulun bu binayı nasıl yapacağını onun aklına bırakmıştır. Masiyet de böyledir. Allah kulun masiyet işleyeceğini takdir ettiği zaman insan ona mutlaka işleyecektir. Fakat kulun bu günahı nasıl işleyeceğini kulun aklına bırakmıştır. Bu görüşün özeti, kulun kendisi hakkında takdir edilen şeyi nasıl infaz edeceği konusunda serbest olduğudur. Bu görüş doğru mudur? Cevap, bu mesele yani kader meselesi, çok eski zamanlardan beri insanlar arasında tartışma konusu olmuştur. Bu sebeple insanlar üç gruba ayrılmışlardır. Uçlarda ve ortada yer alanlar. Uçlarda yer alanlardan birincisi, Allah Teala'nın kaderinin genelliğine bakmışlar. Kulun ihtiyarını yani tercih hakkını göz ardı etmişlerdir. Bunlar kul fiillerinde mecburdur. Onun bu fiillerde herhangi bir seçim hakkı yoktur demişlerdir. Bunların anlayışına göre bir kimsenin rüzgar sebebiyle damdan düşmesi, kendi kendine merdivenle damdan inmesi gibidir. Bu ikisi arasında fark yoktur. Diğer uçta yer alanlara gelince, bunlar kulun kendi ihtiyarıyla yapan ve terk eden olduğuna bakmışlar. Fakat Allah'ın kaderini göz ardı etmişlerdir. Kul fiillerini sadece kendisi yapar, Allah'ın kaderiyle bu fiillerin hiçbir ilgisi yoktur demişlerdir. Ortada yer alanlara gelince, bunlar iki sebebi de görmüşler. Allah'ın kaderinin genelliğine de kulun ihtiyarına da bakmışlardır, itibar etmişlerdir. Bunlar kulun fiili, Allah'ın kaderi ve kulun ihtiyarı ile olur demişlerdir. Bunlar bir kimsenin rüzgar sebebiyle düşmesi ile kendi kendine merdivenle damdan inmesi arasındaki farkı bilirler. Birincisi onun ihtiyarı olmadan yaptığı bir fiildir. İkincisi ihtiyarıyla, kendi iradesiyle yaptığı bir fiilidir. Bunların her ikisi de Allah'ın kazası ve kaderiyle meydana gelir. Allah'ın mülkünde Allah'ın istemediği bir şey vaki olmaz. Fakat kulun ihtiyarı ile olan şeyler yükümlülüğün ve sorumluluğun konusudur. Yani burada şeyhin verdiği örnekte kişi damdan rüzgarın bir fırtına sebebiyle düşmesi halinde bir mesuliyeti var mıdır? Yoktur. Ama kendini atsa, kendi ihtiyarıyla kendisini atsa intihar etmiş olur. Mesuliyeti vardır. Kişi yükümlü ve sorumlu olduğu emirlere ve yasaklara muhalefet etmek için kaderi gerekçe gösteremez. Çünkü o muhalefete yeltendiği zaman Allah'ın bu konudaki kaderinin ne olduğunu bilmeden yeltenir. Allah'ın kendisi hakkındaki hükmünün takdir ettiği kaderin ne olduğunu bilmemektedir. Onun kendi ihtiyarıyla muhalefete yeltenmiş olması ister dünyada olsun ister ahirette olsun cezalandırılmasının sebebidir. Bu sebeple bir zorlayıcı onu muhalefete zorlamış olsa ona muhalefet hükmü uygulanmaz. Böyle bir durumda mazeretinden dolayı cezalandırılmaz. İnsan ateşten kaçıp güvende olacağı bir yere sığınmasının kendi ihtiyarıyla olduğunu idrak eder. İçinde oturmak için güzel, geniş ve oturumu hoş bir eve doğru gitmesini de kendi ihtiyarıyla olduğunu bilir. Bununla beraber o ateşten kaçmasının ve sözü edilen eve doğru yönelmesinin Allah'ın kazası ve kaderiyle meydana geldiğine de iman eder. Ateşin kendisini yakalaması için orada kalması ve evde oturmaktan geri durması kendisinin bir ihmali ve fırsat kaçırma olarak kabul edilir, kınanmayı hak eder. O halde kendisini ahiret ateşinden koruyacak ve cennete girmesini gerektirecek sebepleri tekteki ihmaline nispetle bunu niçin idrak etmez? Allah Teala bir kulunun mescit yapmasını takdir ettiği zaman kul kesin bunu yapacaktır. Fakat kulun bu binayı nasıl yapacağını onun aklına bırakmıştır şeklindeki örneklendirmeye gelince bu örneklendirme doğru bir örneklendirme değildir. Çünkü bu örneklendirme binanın nasıl yapılacağında aklın bağımsız olduğu, bunun Allah'ın kaderinin içine girmediği, bina fikrinin aslında da kaderin bağımsız olduğu ve insan iradesinin bunda hiçbir dahlinin olmadığı fikrini vermektedir. Gerçekte bina fikrinin aslı da kulun ihtiyarına dahildir. Çünkü o böyle bir fikre zorlanmamıştır. Nitekim mesela kendi evini yeniden yapmaya veya onarmaya da mecbur değildir. Fakat bu düşünceyi Allah Teala kulu için onun bilmediği bir şekilde takdir etmiştir. Çünkü kul Allah Teala'nın bir şey takdir ettiğini o şey vuku buluncaya kadar bilemez. Çünkü kader gizli bir sırdır. Ancak Allah'ın vahyiyle ona bildirmesiyle veya vukuunu hissetmesiyle bilir. Binanın nasıl yapılacağı da Allah tarafından takdir edilmiştir. Allah Teala her şeyi topluca ve ayrıntılı olarak takdir etmiştir. Allah murad etmedikçe ve takdir etmedikçe kulun bir şeyi ihtiyar etmesi, dilemesi mümkün değildir. Bilakis kul bir şeyi yapmayı dilediği veya yaptığı zaman kesin olarak bilir ki buna Allah hükmetmiş ve takdir etmiştir. Kul fiilinin meydana gelmesi için Allah'ın sebep olarak takdir ettiği zahiri ve maddi sebeplere göre serbesttir. Kul bir fiili işlerken herhangi birinin kendisini zorladığını hissetmez. Fakat o Allah'ın sebep kıldığı sebeplere göre bu fiili işlediği zaman biz kesin olarak biliriz ki Allah Teala bunları topluca ve ayrıntılı olarak takdir etmiştir. İnsanın günah işlemesinin örnek olarak gösterilmesine gelince biz bunda da aynı şeyi söyleriz. Bu örnekte de siz şöyle demiştiniz. Allah kulun masiyet işleyeceğini takdir ettiği zaman insan onu mutlaka işleyecektir. Fakat kulun bu günahı nasıl işleyeceğini ve onda nasıl ortak koşacağını kulun aklına bırakmıştır. Biz bu konuda da mescit yapılması konusunda söylediklerimizi söyleriz. Allah Teala'nın günah işlemeyi takdir etmesi kulun ihtiyarına engel değildir. Çünkü onu ihtiyar ettiği zaman Allah'ın bunu kendisi hakkında takdir ettiğini bilmez. Hiç kimsenin baskısını üzerinde hissetmeden özgür bir şekilde günaha yönelir. Fakat günaha yöneldiği ve işlediği zaman biz anlarız ki Allah Teala onun o günah işleyeceğini takdir etmiştir. Masiyetin işlemesi ve kulun mevcut ihtiyarıyla ona ortak koşması Allah'ın kaderine engel değildir. Allah Teala bütün eşyayı topluca ve ayrı ayrı takdir etmiştir. Ona götüren sebepleri de takdir etmiştir. Kulun fiillerinden hiçbir şey ne istemli fiilleriyle ne de istem dışı fiilleri bunun dışında değildir. Nitekim Allah Teala Hac suresi 70. ayetinde şöyle buyurur. Bilmez misin ki Allah yerde ve gökte ne varsa bilir. Bunların hepsi bir kitapta mevcuttur. Bütün bunlar Allah'a göre pek kolaydır. Yine En'am suresi 112. ayetinde böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi onu da yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak. En'am 137. ayetinde bunun gibi ortakları müşriklerden çoğuna çocuklarını, kızlarını öldürmeyi hoş gösterdi ki hem kendilerini mahvetsinler hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onlara uydurduklarıyla baş başa bırak. Ve Bakara 253. ayetinde şöyle buyrulur. Allah dileseydi o peygamberlerden sonra gelen milletler kendilerine açık deliller geldikten sonra birbirleriyle savaşmazlardı. Fakat onlar ihtilafa düştüler de içlerinden kimi iman etti, kimi de inkar etti. Allah dileseydi onlar savaşmazlardı. Lakin Allah dilediğini yapar. O halde kişinin kafasının karışmasına ve şeriata kaderle muhalefet etme zannına sebep olacak bu gibi meseleleri ne kendisinde ne de başkalarında araştırmaması gerekir. Sahabenin böyle bir huyu yoktu. Onlar gerçekleri öğrenmeye insanların en düşkünleri, susuzluğu giderme ve gamı kederi dağıtmada yardım edecek olana en yakın olanlarıydılar. Bukhari'nin sahihinde Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Sizden her bir kişinin cennetteki yeri veya cehennemdeki yeri kesinlikle belirlenip yazılmıştır. Biz dedik ki öyleyse ey Allah'ın Resulü ameli ve ibadeti bırakıp yazılmış olan kitabımıza dayanamaz mıyız? Hayır, sizler çalışıp amel edin, herkese ameli hazırlanıp kolaylaştırılmıştır buyurdu. Bir başka rivayette şu ifadeler geçer. Sizler çalışıp amel edin. Çünkü herkes ne için yaratılmış ise kendisine o kolaylaştırılır. Saadet ehlinden ise ona saadet ehlinin ameli kolaylaştırılır. Şakavet ehlinden ise ona da şakavet ehlinin ameli kolaylaştırılır. Sonra şu ayeti okudu. Leyl 5 ila 10. ayettir. Bundan sonra kim verir ve sakınırsa, o en güzeli de tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazırlarız. Ama kim cimrilik eder, kendini müstahani görür, ve en güzeli yalan sayarsa biz de ona en güç olanı kolaylaştırırız. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kitaba dayanıp yani kaderi bahane ederek ameli terk etmeyi yasaklamıştır. Çünkü onda ne yazılı olduğunu bilmenin yolu yoktur. kulun gücünün yeteceği ve imkan bulacağı şeyleri de emretmiştir. Bu da ameldir, itaattir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iman edip salih amel işleyen kimsenin işinin kolaylaştırılacağına delalet eden ayeti de delil getirdi. Kulun esenlik ve mutluluk bulacağı en etkili ve en verimli ilaç budur. Kul bunda iman üzerine bina edilen salih amel için paçalarını sıvar. Salih amelle birlikte dünya ve ahirette kolaylığa erişmede başarılı olduğu zaman da bu neticeden dolayı sevinir. Allah Teala'dan hepimizi salih amelde başarılı kılmasını, kolaylıkla bizi sevindirmesini, zorluktan uzaklaştırmasını, dünya ve ahirette bize mağfiret etmesini dilerim. O çok cömerttir, çok kerem sahibidir. İnsanın yaratılışından önce kendisi için yazılanları değiştirmede duanın bir etkisi olur mu? Şüphesiz ki yazılan şeyleri değiştirmede duanın bir etkisi vardır. Fakat dua sebebiyle meydana gelecek bu değişiklik de önceden yazılmıştır. Allah'a dua ettiğin zaman kaderde yazılmış olmayan bir şeyi istediğini zannetme. Bilakis dua da yazılıdır. Dua ile hasıl olacak şey de yine yazılıdır. Bu sebeple hastayı okuyan bir rukyeci görürüz. Sonra da hasta şifa bulur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği bir müfreze vardır. Bu müfreze bir kavmin bulunduğu yere misafir olarak konaklamak isterler. Fakat onlar müfrezeyi ağırlamak istemezler. Kaderde reislerinin yılan tarafından sokulması vardır. Reislerini okuyacak birini isterler. Müfreze sahabiler reislerini okumak için ücreti şart koşarlar. Onlara bir koyun sürüsü verirler. Bunun üzerine işlerinden biri gider ve reislerine Fatiha suresini okur. Yılan tarafından sokulan adam sanki bağından kurtulmuş gibi ayağa kalkar. Demek ki hastanın şifaya kavuşmasında okumanın etkisi vardır. Okumanın etkisi vardır fakat bu kaderi değiştirmek değildir. O şifa okumak sebebiyle yazılmıştır. Allah katında her şey kadere bağlıdır. Allah'ın izniyle sonuçlar üzerinde etkili bütün sebeplerin durumu böyledir. Sebepler de kaderde yazılıdır, sonuçlar da kaderde yazılıdır. Rızık ve evlenmek de levh-i mahfuzda yazılı mıdır peki? Kalemin yaratılmasından itibaren kıyamete kadar olacak her şey levh-i mahfuza yazılmıştır. Çünkü Allah Teala önce kalemi yaratmıştır. Ona yaz buyurdu. Kalem, ya Rabbi neyi yazayım dedi. Allah Teala olacakları yaz dedi. Kalem o anda kıyamete kadar olacak şeyleri yazdı. Bunu İmam Ahmed sahih bir isnatla rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiğine göre cenin annesinin karnında 4 aylık olduğu zaman ona bir melek gönderir. Melek ona ruh üfürür, rızkını, ecelini ve mutsuz mu mutlu mu olacağını yazar. Yani cennetlik mi, cehennemlik mi olduğunu yazar. Rızık da bir takım sebeplere bağlı olarak kaderde yazılıdır. Artmaz, eksilmez. Rızkını arayıp bulmak için insanın çalışması bu sebeplerden biridir. Nitekim Allah Teala Mülk 15. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Yeryüzünü size boyun eğdiren odur. Şu halde yerin omuzlarında, üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Anaya babaya iyilik etmek ve akraba ile ilişkiyi kesmemek de rızkın sebeplerindendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kim rızkının genişletilmesini yahut ömrün kalan kısmının uzatılmasını isterse, o kimse yakınlarıyla ilişkisini devam ettirsin. Rızık sebeplerinden birisi de Allah'a karşı takvalı olmaktır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklemediği yerden rızık verir. Talak 2-3. ayetler. Sakın rızık yazılıdır, belirlidir, ona ulaştıracak sebepleri yapmayacağım deme. Çünkü bu bir acizliktir. Akıllılık ve olgunluk rızkın için çalışmandır. Dinine ve dünyana yararlı olacak şeyler için çalışmandır. Yoksa burada ahiretine zarar verecek şekilde çalışman değildir. Allah'a isyan ederek, Allah'a isyana götüren işlerde çalışman değildir. Rızık yazılıdır. Helalinden olarak sana rızkın yazılıdır. Ama sen bunu haramdan talep ederek, haram sebepleri, haram vesilelere başvurursan yine rızkını elde edersin. Fakat haram yoldan elde etmiş olursun. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Gerçekten zeki ve akıllı kişi nefsinin kötü arzularına hakim olup ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin her türlü arzu ve isteklerine uyarak hayatını devam ettirip Allah'tan her şeyi ve cenneti isteyen kişidir. Nitekim rızık da sebepleriyle birlikte kaderde yazılı olduğu gibi evlilik de yazılıdır. Allah Teala kimin kiminle evleneceğini yazmıştır. Allah Teala'ya göklerde ve yerde hiçbir şey gizli değildir. Başına bir musibet geldiği zaman kızıp canı sıkılan kimsenin hükmü nedir? Yani öfkelenen, başına gelen şey öfkelenen kimsenin. Musibet halinde insanlar dört mertebe üzere bulunurlar. Birinci mertebe kızmaktır ve bunun da çeşitleri vardır. Birincisi, sanki kalbiyle Rabbine kızıyormuş ve onun bu takdirine öfkeleniyormuş gibi bir tutum içinde olmasıdır. Bu haramdır. Bu hali onun küfrüne yol açabilir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. İnsanlardan kimi Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder. Şöyle ki, kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur. Bir de musibete uğrarsa çehresi değişir, dinden yüz çevirir. O, dünyasında, ahiretinde kaybetmiştir. Hac suresi 11. ayet. İkincisi, diliyle feryadu figan etmesi ve benzeri şeyler yapmasıdır. Bu da haramdır. Üçüncüsü, elleriyle yanaklarına vurması, üstünü başını yırtması, saçını başını yolması ve benzeri bir tutum içerisinde olmasıdır. Bu da haramdır. Bunların hepsi vacip olan, farz olan sabra aykırıdır. İkinci mertebe sabır mertebesidir. Şair şöyle söylemektedir. Sabır ismi gibi acıdır, sonuçları baldan tatlıdır. Kişi bunun kendisine ağır geldiğini görür fakat tahammül eder. Böyle bir şeyin meydana gelmesi onun hoşuna gitmez fakat imanını öfkeden korur. Böyle bir şeyin vuku bulması da vuku bulmaması da onun nazarında eşit değildir. Bu farzdır. Yani bu asgarisidir demek istiyor. Yani kim bunun dışına çıkarsa artık günaha hatta küfre gidebilir. Bir bundan bir üstün mertebe ise rıza halidir. Başına gelmesiyle gelmemesinin eşit olmaz. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Sabredin, Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal 46. ayet. Üçüncü mertebe rıza mertebesidir. Bu mertebedeki kişi musibeti kabullenir. Musibetin olup olmaması onun indinde aynıdır. Musibetin varlığı ona bir meşakkat vermez. Ona zorlanarak tahammül etmez. Bu müstehaptır. Kuvvetli görüşe göre farz değildir. Bu mertebe ile kendisinden önceki mertebe arasındaki fark açıktır. Çünkü musibetin varlığı da yokluğu da bunda rıza ve kabullenme yönünden aynıdır. Öncekinde ise musibet ona zor gelir fakat yine de sabreder, tahammül eder, zorlanarak tahammül eder. Dördüncü mertebe şükür mertebesidir. Bu mertebelerin en yükseğidir. Bu mertebede olan kişi bu musibetin günahlarının kefaretine ve belki de sevapların artmasına sebep olduğunu bildiği için başına gelen bu musibete şükreder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Müminin başına gelen hiçbir şey, hatta ayağına batan diken yoktur ki Allah bunu onun günahlarının kefareti kılmış olmasın. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Diğer bir soru şöyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisini açıklar mısınız? Hastalık bulaşması, uğursuzluk, karın kurdu, baykuş ve safer yoktur. Bu hadisi Bukhari ve Müslim birlikte rivayet etmişlerdir. Hadiste reddedilen şeylerin mahiyeti nedir? Aslandan kaçar gibi cüzzamdan kaçın hadisiyle bu hadisin arasını nasıl telif ederiz? Nasıl bağdaştırırız? Cevap, soruda zikri geçen hadislerden birincisinin metni şöyledir. La adva ve la tiyara ve la hame ve la safara. El adva, hastalığın hastalıklı kişiden sağlıklı kişiye geçmesidir. Bulaşıcılık maddi hastalıklarda olduğu gibi manevi hastalıklarda da olur. Bu sebeple Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kötülerle arkadaşlık yapan kimsenin körük üfleyen kimseyle oturan gibi olduğunu haber vermiştir. Ya elbiseni yakar veya ondan kötü bir koku üzerine kalır. El adva sözü maddi ve manevi bulaşıcılığı kapsar. Tiyara kelimesi görülmesi, duyulması ve bilinmesiyle uğursuzluk olacağına inanılan şeydir. El hamme kelimesi iki şekilde tefsir edilmiştir. Birincisi, hastaya isabet eden ve başkasına da intikal eden hastalıktır. Bu tefsire göre elhammenin el-advaya atfedilmesi, özelin genele atfedilmesi cinsinden bir atıftır. İkincisi, bilinen bir kuştur, baykuş. Arapların iddiasına göre birisi öldürüldüğü zaman bu kuş onun ailesinin tepesine gelir, onlar öldürülen kişinin intikamını alıncaya kadar öter. Bazılarının inancına göre öldürülen kişinin suretindeki ruhudur. Bu baykuşa benzer bir tür kuştur veya baykuştur. Öldürülen kişinin intikamını alıncaya kadar öterek onun ailesini rahatsız eder. Araplar bu kuşu uğursuz sayarlardı. Onlardan birinin evin üzerinde görüldüğü ve öttüğü zaman falan ölmesi için bağırıyor derlerdi ve onun ecelinin yaklaştığına inanırlardı. Bu batıl bir inançtır. Safer kelimesi de üç şekilde tefsir edilmiştir. Birincisi bilinen Safer ayıdır. Araplar bu ayı uğursuz sayarlardı. İkincisi develerde görülen ve başka develere de bulaşan bir karın hastalığıdır. Bunun el-adva kelimesine atfedilmesi de özelin genele atfedilmesi cinsinden bir atıftır. Üçüncüsü Safer ayıdır. Bununla kafirlerin sapıtmasına sebep olan nesi, erteleme uygulaması kastedilmiştir. Onlar Muharrem ayının haramlığını Safer'e erteliyorlar ve onu bir sene helal ay, bir sene haram ay olarak kabul ediyorlardı. Bu ikisinden en tercih edileni Safer ayının kastedilmiş olmasıdır. Çünkü onlar cahiliye döneminde bu ayı uğursuz sayıyorlardı. Zamanların etkisiyle ve Allah'ın takdiriyle ilgisi yoktur. Dolayısıyla Safer ayı da hayır ve şerrin takdir edildiği diğer zamanlar gibi bir zaman dilimidir. Bazılarda mesela Safer ayının 25. günü belli bir işin sonuna geldikleri zaman bu tarihi kaydederler ve hayırlı Safer ayının 25. günü neticelendi derlerdi. Bu da bidati bidatle, cehaleti cehaletle devam ettirmenin bir yolu olurdu. Halbuki bu ay ne hayırlı ne de şerli bir aydır. Bu sebeple seleften bazıları baykuş sesini işittiği zaman hayırdır inşallah diyen kimseyi ayıplamışlardır. Ne hayırdır denilir ne de şerdir denilir. O da diğer kuşların ötüşü gibi öter. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin reddettiği bu dört şey Allah'a tevekküle, samimi bir kararlılığa ve Müslümanın bu gibi şeyler karşısında zaaf göstermemesine delalet eder. Müslüman bunlardan biriyle karşılaştığı zaman şu iki durumdan hali değildir. Birincisi ya atılmak veya çekinmek suretiyle bir tepki verir ki bu durumda atacağı adımları gerçek dışı şeylere bağlamış olur. İkincisi hiçbir tepki vermez ve aldırış etmez fakat içinde bir tedirginlik ve üzüntü olur. Her ne kadar bu bir öncekinden daha ehven ise de bu gibi durumlarda hiçbir tepki vermemek ve Allah'a tevekkül etmek gerekir. Bazı kimseler de iyimser olmak için musafı açar, cehennemden söz eden ayetleri görürse bu iyi bir fal değildir, şerre yorulur. Cennetten söz eden ayetleri görürse bu iyi bir faldır, hayra yorulur. Bu da gerçekte fal oklarıyla kısmet arayan cahiliye dönemi adetlerindendir. Yine buna şuna ekleyelim. İşte istihare namazı kılıp istihare duasını yaparak rüyasında siyah ve beyaz görürse, siyah ve kırmızı görürse bu şerdir, beyaz ve yeşil görürse bu hayırdır diye fal işi fala bağlamaları da çirkin bidatlerden birisi. Bu dört şeyin reddedilmesi varlıklarının reddedilmesi değildir. Çünkü bunlar vardır. Fakat etkilerinin reddedilmesi söz konusudur. Etki eden Allah'tır. Bunlardan bilinen bir sebep varsa o sahih doğru bir sebeptir. Mevhum yani kuruntuya dayanan bir sebep ise batıl bir sebeptir. Onun kendi kendine tesiri de sebep oluşu da reddedilir. Bulaşıcılık vardır. Bunun varlığına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu sözüyle delalet eder. Hasta develerin sahibi sağlam develerin sahibinin yanına deve getirmez. Yani hastalık geçmesin diye getirmesin. Şu hadis de buna delalet eder. Aslandan kaçar gibi cüzzamdan kaçın. Cüzzam hızla bulaşan ve sahibini öldüren kötü bir hastalıktır. Hatta onun veba olduğu bile söylenmiştir. Kaçın diye emredilmesi bulaşmaması içindir. Bu hadiste etkisi sebebiyle bulaşıcılığın kabulü vardır. Fakat onun etkisi yapıcı illet olacak kadar kesin bir durum değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cüzzamdan kaçmayı ve hasta develerin sahibinin, sağlıklı develerin sahibinin yanına develerini getirmemesini emretmesi, sebeplerin kendi kendilerine etki etmesinden kaçınmayı değil, sebeplerden sakınmayı emretmek cinsinden bir emirdir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bakara 195. ayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bulaşıcılığın etkisini inkar ettiği söylenemez. Çünkü bu vakanın ve diğer hadislerin iptal ettiği bir durumdur. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastalık bulaşması yoktur dediği zaman bir adam ey Allah'ın Resulü o halde develere ne oluyor ki kumda geyik gibi olurlar da uyuzlu deve gelip aralarına geliyor ve hepsine uyuz bulaştırıyor demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya birinciye kim bulaştırdı demiş denilirse bunun cevabı da şudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya birinciye kim bulaştırdı sözüyle hastalığın hasta develerden sağlam develere Allah'ın tasarrufu ile geçtiğine işaret etmiştir. Hastalık birinciye bulaşma yoluyla geçmemiş, bilakis Allah tarafından yaratılmıştır. Bir şeyin bazen bilinen bir sebebi vardır, bazen de bilinen bir sebebi olmayabilir. İlk uyuz olan devenin hastalığının Allah'ın takdirinden başka bilinen bir sebebi yoktur. Ondan sonrakilerin uyuz olmalarının sebebi bellidir. Onlar da Allah Teala dileseydi uyuz olmazlardı. Yani bunu biraz daha anlamayı kolaylaştırmak için şöyle örneklendirebiliriz. Ateş yakıcıdır. Ateşte yakmak diye bir etki vardır. Ama ona yakıcılığını veren Allah Azze ve Celle'dir. Kim ateşin aslına bunu atfederse o kimse tehlike içerisindedir. Şirk içerisindedir. Suyu içtiğin zaman suda doyurma hissi, kandırma hissi etkisi vardır deriz. Ama o etkiyi veren Allah Azze ve Celle'dir. Çünkü ateşin, nice ateşlerin bazı kimseleri yakmadığını görüyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadığı gibi. Veyahut istiskal hastalığına yakalanan kimselerin su içtikçe içeceğe gelmesi, bir türlü suya kanamamasını görüyoruz. Yani bunlar hep Allah Azze ve Celle'nin dilemesine bağlı şeylerdir. Maddelerin aslına bu özellikleri veren ise işte o zaman şirke gider. İşte bu manada hastalığın bulaşması yoktur diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani Allah'ın dışında. Allah'ın bulaştırmasıyla olur o ancak. Evet. Bu sebeple bazen bir deveye uyuz isabet eder de sonra uyuzluk kaybolur ve deve ölmez. Veba ve kolera da bulaşıcı hastalıklardır. Çoğu kimse görürsünüz hepatit taşıyıcısıdır derler, portör derler ona. Hepatit taşır ama kendisinde hiçbir alameti görülmez. Ama başkasına bulaştırır. Taşıyıcı. Veba ve kolera da bulaşıcı hastalıklardır. Bir eve girdiğin zaman ev sakinlerinden bazıları hastalanır ve ölür. Diğer bazılarına da hastalık isabet etmeyebilir. Dolayısıyla insan Allah'a güvenmeli ve ona tevekkül etmeli. Rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına cüzzamlı bir adam geldi. Nebi aleyhissalatü vesselam adamın elini tuttu ve ye buyurdu. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tevekkülündeki kuvvet sebebiyle onun yediği yemekten ye anlamında bir teşvikte bulundu. İşte bu tevekkül bulaştırıcı sebebe karşı koyacak olan güçtür. Ve sebeplerde meşru sebeplere sarılmak esastır. Demek ki yediği yemekten yiyebilirsin. Tevekkül asıl burada. Yani bulaşması, hastalığın bulaşması Allah Azze ve Celle'nin elinde. Burada yani cüzzamlıya dokunursan %100 mutlaka cüzzam olursun anlamını şey yapıyor. Yani Allah'ın dilemesiyle.
Öyle oldu mu diye hastalığa bir şey.
Tabii. Veya ilaç içiyor adam, aspirin içersen başının ağrısını keser. Burada ona o etki veren Allah Azze ve Celle'dir.
Aspirin vesile edersen Allah başının ağrısını keser mi?
Tabii onu meşru bir vesile ise ancak ona şey yaparsın. Yani aspirin ne kadar meşru bir vesiledir bilemiyoruz tabii de. Meşru bir vesileyle ancak meşru bir vesileye başvururuz. Mesela bazıları tutuyor. Alkollü iğneler veyahut mesela bazı ağrı kesicilerde alkol var. Veya bazı öksürük şuruplarında alkol var. Yani o kadar endişe düşüyor ki çocuğu öksürüyor, hastalıktan bitap düşmüş. Alkollü bir antibiyotik var. Yani sanki onu içirmese, sırf onu içirmediği sebeple ölecek. Halbuki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah haramda şifa yaratmamıştır buyuruyor. Haramda şifa yaratmamıştır. Veya bazı işte biranın bazı hastalıklara iyi gelmesi gibi bazı şeyler uyduruyorlar. Bilakis meşru vesileleri araştırması lazım kişinin. Gayri meşru olan bir vesileye kesinlikle sarılmaması lazım. Bak bu tedavi yönünde böyle. Tedavi yönünde böyle olduğu gibi hayatın bütün alanlarında da böyle. Kişi rızkını kazanmak için meşru vesilelere başvurur. Gayri meşru vesilelerle rızkını talep edemez. Yani ben namazı terk edersem iş bulabilirim. Namaz kılarsam iş vermezler. İşte Müslüman gibi giyinirsem bana iş vermezler. Müslüman gibi görünürsem işte iş vermiyorlar. Böyle dediğin anda Allah'ın takdirini nefyetmiş insanlara bağlamış olursun. Burada Allah'a tevekkül gerekir. Yukarıda anlattığımız uzlaştırma, hadisler arasında uzlaştırma konusunda söylenen şeylerin en güzelidir. Bazıları nesih iddiasında bulundular. Bu iddia doğru değildir. Çünkü nesih olabilmesi için uzlaştırmanın imkansız olması şarttır. Uzlaştırma mümkün olduğu zaman bunu yapmak farz olur. Çünkü bunda her iki delili de yürürlüğe koymak vardır. Halbuki nesihte delillerden birini iptal etmek söz konusudur. İkisini de yürürlüğe koymak birini iptal etmekten hayırlıdır. Çünkü biz her ikisini de delil olarak kabul ettik. Evet, nazar hakkında bir kimseye nazar diyebilir mi? Tedavisi nedir? Bundan sakınmak tevekküle aykırı mıdır? Bizim görüşümüze göre nazar değmesi gerçektir, haktır. Şer'an ve hissen sabittir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. O inkar edenler zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleriyle devrivereceklerdi. Kalem 51. ayet. İbn Abbas radıyallahu anh'a ve diğerleri bu ayeti tefsir ederken şöyle dediler. Yani seni gözleriyle belirleyeceklerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nazar değmesi haktır. Eğer kaderi geçip değiştirebilecek bir şey olsaydı bu nazar değmesi olurdu. Nazarı değen insanın yıkanması istediği zaman yıkanıversin. Yani nazar, bir kimsenin nazarı birine değdiği zaman nazarı değen kimsenin gusledip onun artıyla nazarı değen kimsenin üzerine serpilmesi gibi bir metot vardır. Peygamber aleyhisselatü vesselam buna işaret ediyor. Sizden birine yıkanması istendiği zaman yıkanıversin diyor. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Bu konuda Nesai ve İbn-i Mace'nin de şöyle bir rivayeti vardır. Seyl bin Huneyf yıkanırken Amir bin Rebiya yanından geçti. Onu görünce vücudunun güzelliğini kastederek şöyle dedi. Henüz evlenmemiş örtülü genç kızın cildi dahil bugünkü gibi güzel bir cilt görmedim. Bu laftan hemen sonra Seyl bin Huneyf yere yıkıldı. Bunun üzerine Seyl Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götürüp ona ey Allah'ın Resulü nazar çarpması nedeniyle yere yıkılmış. Sehle yetiş denildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimden şüpheleniyorsunuz buyurdu. Onlar Amir bir Rebiya dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amir'i azarlayarak niçin biriniz din kardeşini öldürüyor? Biriniz din kardeşinde beğendiği, hayran kaldığı bir şey gördüğü zaman ona mübarek olması için dua etsin buyurdu. Sonra bir miktar su istedi ve Amir'e abdest almasını emretti. Amir de yüzünü dirseklerine kadar kollarını, dizlerini ve izarının içindekini yani belden aşağı yıkadı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kapta biriken bu suyu başına dökmesini emretti. Başka bir rivayetteki lafza göre ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kabı onun arkasından dökmesini emretti. Vaka bunun şahididir, inkar mümkün değildir. Nazar değmesi vuku bulduğu zaman meşru çarelere başvurulur. Bunlar birincisi okumaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sadece göz değmesi ve hummada okumak vardır. Cebrail de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i okurdu ve şöyle derdi. Sana zarar veren her şeyden, her nefsin kötülüğünden veya haset eden gözden korunması için Allah'ın ismiyle seni okuyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın ismiyle seni okuyorum. İkincisi yıkanmaktır. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Amir bin Rebi'a'ya yıkanmasını sonra o suyu kendisine nazar değenin üzerine dökmesini emretti. Onun idrarını veya dışkısının artıklarını almaya veya eserinden almaya gelince bunun aslı yoktur. Yukarıda geçtiği gibi sadece abdest organlarını, izarının içini, belki de elbisenin ve sarının altını yıkamak vardır. Nazar değmeden önce sakınmaya gelince bunda bir sakınca yoktur. Tevekküle aykırı değildir. Aksine bu bir tevekküldür. Çünkü tevekkül Allah Teala'nın mübah kıldığı veya emrettiği sebepleri yerine getirmekle birlikte Allah'a güvenmektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hasan ve Hüseyin'i okur ve şöyle derdi. Sizi her türlü şeytandan, zehirli hayvanlardan ve nazar değen bütün gözlerden Allah'a sığındırırım. Bunu İbn-i Mace rivayet etmiştir. Buyururdu ki İbrahim aleyhisselam da İshak ve İsmail için böyle istiazede bulunurdu. Bunu Buhari rivayet etti. Evet.
Şey vardı sanki hocam o hani sahih mi hadis? Nazar kereye kazanan insanı mezara sokar diye.
Öyle bir hadis var da sıhhatini hatırlamıyorum. Allah'a emanet. Evet bugünlük burada bırakalım inşallah. Çünkü önümüzdeki konu oldukça uzun. Akide ile ilgili konularda insanların bilmemesi mazeret midir? Yani akidede cehalet mazeret midir? Sorusu üzerine oldukça önemli bir konu ve geniş bir konu. İnşallah onu haftaya bırakalım. Bugün kader ve ona mütalık bazı meseleleri görmüş olduk. Anlaşılmayan bir husus var mı buraya kadar?
Şey soracaktım hocam, bu nazarda yıkanmanın yıkanmayan. Şimdi mesela senin nazarın vadiydi. Sen o suyla abdest alıp benim üzerime mi sen?
Evet.
Veya arkamda.
Bir de o hadiste
Üzerine
sanki
hissediyorsun.
şeysi bir lafta da siz neden birbirinizi öldürüyorsunuz? Öyle olduğunu görsen Allah bereketlendirsin deyiverseniz ne olur mu? Sanki onun gibi olmuş
Okuduk
gibi.
ya hadis. Geçti ya burada.
Geçti.
Niçin biriniz din kardeşini öldürüyor? Biriniz din kardeşinde beğendiği bir şey gördüğü zaman ona mübarek olması için dua etsin.
Yani maşallah.
Allah
Maşallah.
Bereket
Barikallah.
Bir şey olur.
Barikallah. Maşallah. Yani Allah'ın dilediğidir. Barikallah. Allah bereketli kılsın. Demek tavsiye ediyor. Amin cümlemizden. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubu ileyke.